Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin İman kitabından, imanın şubelerinden bahsediyorduk. Bu arada bir başlık var. Dinini temiz tutan kişinin fazileti. Dinini temiz tutmak. Numan bin Beşir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i şöyle buyururlarken işittim demiştir. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisi arasında birçok kimsenin bilmediği şüpheli hususlar vardır. Açık helallar var, açık haramlar var, bir de şüpheli hususlar var. Arada pek çok kimse de bunları bilmez, bunu ehli bilir ancak. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve ırzını korumuş olur. Dinini temiz tutmak için insanın bu açık olan haramların dışında şüpheli şeylerden de kendisini koruması gerekir. Kim de şüphelileri işlerse zamanla harama düşer. Şüphelilerin içinde gezinen kimse, haramın yakınlarında, sınırlarında gezinen kimse bir müddet sonra harama düşmesi kuvvetle muhtemeldir. Aynen sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi. Çoban sürüsünü tarlanın yanına kadar getirmiş, sınıra çok yakında otlatıyor. Bir anda hemen hayvanın o tarlaya, başkasının tarlasına uzan verme ihtimali var. Anında harama, yasağa girme ihtimali var. Onun bu araziye girme tehlikesi vardır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yakındayken hayvan gözetler, fırsatını gözetler. Şöyle bakar çobana. Bir fırsat bulduğunda anında boynunu uzatıverir hemen yasak bölgeye. Dikkat edin, her sultanın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Tarla misali üzerinden devam ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sultanın devlete ait araziler vardır. Çevrilmiştir etrafı, sınırları bellidir. Buradan içeri girmek yasaktır. Burada devletin malları, hayvanları, zekat malları otlatılır diye orası korudur, koru derler. Koru bölgesi, korunmuş bölge. Himaye edilmiş bölge, arazi, yasak bölge. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Oralara girmemek gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın da haram bölgeleri vardır. O da haram kıldığı, yasak kıldığı şeylerdir. O bölgeye, oraya girmemek gerekiyor. Girilirse ne olur? Cezalandırılır. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda küçük bir et parçası vardır. Eğer bu salih olursa bütün vücut salih olur. Demek ki insanı o haramlardan, o yasak bölgeden koruyacak şey nedir? İnsanın içindeki kalptir. O kalp salih olursa, düzgün olursa, Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi olursa, İslam'ın arzu ettiği şekilde olursa, bütün vücut, bütün beden sağlam olur, güzel olur. Eğer o bozuk olursa, fesada uğrarsa, kalp bozulmuşsa, kokuşmuşsa, çürümüşse, bütün beden çürümüş olur, bütün beden bozulur. İşte bu et parçası kalptir. Yani vücudun içinde kalp ne kadardır? Bir yumruk kadar. Küçük bir şey. Ya ne yapalım? Koskoca vücuttan küçük bir şey bozuk olsa ne olur? Önemli değil. O da bozuk oluversin. Diğer taraflar düzgün olsun diyemiyorsun. O kalp bozuksa eğer bütün vücut bozuk demektir. Kalp bu sebeple çok önemlidir. Allah dostları onun için kalp üzerinde çok durmuşlardır. Kalbi temizlemek, kalbi tasfiye etmek, kalbi zikirle nurlandırmak, kalbi cilalamak, kalbi günah kirlerinden arındırmak, istiğfarla arındırmak. Efendimiz her bir günahta kalbe bir nokta konulur diyor. Bu noktalar çoğaldıkça kalp kararır. O kalbi arındırmak gerekir. İstiğfarla arındırmak. Allah'ın zikriyle, Kur'an tilavetiyle, hayır hasenat ile o kalbi arındırmak gerekir. Bu tavsiyeler de Efendimizin bizim için çok önemli. Vera duygusu, yani insanın şüpheli şeylerden uzak durması İmanı kemale erdiren ve tamamlayan hususlardan biridir. Şüpheli şeylerden sakınmak. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın bir kölesi vardı. Bu köle kazancının belli bir kısmını ona verir, o da bundan yerdi. Yine bir gün köle kazandığı bir şeyi getirdi. Hazreti Ebu Bekir de ondan bir lokma aldı. Bunun üzerine köle, her akşam bana kazancımın mahiyetini sorardı. Bu akşam sormadın dedi. Yani nereden kazandın, nasıl kazandın diye helal mi haram mı onu araştırıyordu. Hazreti Ebu Bekir o gün sormamış. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh çok açtım, sormayı unuttum. Söyle bakalım nasıl kazandın diye sordu. Köle falcılıktan anlamadığım halde cahiliye devrinde falcılık yaparak bir adamı aldatmıştım. Bugün onunla karşılaştık. Adam o yaptığım işe karşılık size ikram ettiğim bu yiyeceği verdi. Deyince Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh derhal parmağını boğazına götürüp bütün eziyetine rağmen yediklerinin hepsini çıkardı. Hem falcılıktan kazanmış, haram bir işte yaparak para kazanmış, hem anlamadığı halde aldatarak, hainlik yaparak bir para kazanmış. Bunun için katmerli haram, Hazreti Ebu Bekir hemen yediklerini diyor çıkardı, elini boğazına atarak. Yazıklar olsun sana, neredeyse beni helak ediyordun dedi. Yani haram yemek insanın helak olması demek. Demek ki. Ama insan hiçbir zaman kendisini haram yediğini de kabul etmiyor. Yani ben haram yiyorum diye haram yemiyor. Nefis ona bir kılıf buluyor. Ya ben aslında haramı yemiyorum. Haramı işte ayakkabıya, arabaya harcıyorum. Helal maaşımdan yiyorum. Mesela böyle bir kendine göre çıkış yolu bulanlar oluyor. Veya ben işte bu haram, tamam bu kazanç işte haram ama onu işte gıda maddelerinden kullanmıyorum da başka iş için kullanıyorum. Veya benim işte bu hakkımdı, almam gerekirdi gibi değişik bahanelerle haramı helal gösteriyor, öyle yediriyor. Yoksa haram olduğunu bile bile belki Müslüman insanın yemesi kolay değil ama bu duruma da nefis hemen devreye girerek o haramı helal gösteriyor. Hazreti Ebu Bekir'e diyorlar ki bir lokma için bu kadar eziyete değer miydi diyorlar. Çok sıkıntı çektim, bir lokmadan ne olacak? Bir lokma yemişsin zaten. O da şöyle cevap verdi. Hayatıma mal olacağını bilseydim yine de o lokmayı çıkarırdım. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haramla beslenen vücudun müstehak olduğu yer cehennemdir buyurdular. Haramla beslenen vücudun müstehak olduğu yer cehennemdir. Haram ateşe layıktır. O zaman bir lokma da olsa diyor ben o ateşe dayanamam. Bir lokmalık da olsa ateşe dayanamam. Onu çıkarmam gerekir diyor. Öleceğimi bilsem de onu çıkarırdım diyor Hazreti Ebu Bekir. Aynı benzer bir hadise Hazreti Ömer için de naklediliyor. Zeyd bin Eslem radıyallahu anh anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh süt içmişti. Çok hoşuna gitti. Sütü ikram edene bu süt nereden geldi diye sordu. O da bir su kenarına varmıştım. Bir de baktım ki zekat hayvanlarından bir kısmını suluyorlar. Benim için onların sütlerinden sağdılar. Ben de onu kabıma koyup getirdim. İşte bu o süttür dedi. Zekat. Milletin zekatını toplamış devlet. Onlar tabii yerlerine ulaştırılıncaya kadar besleniyor, bakılıyor. O koru, devletin korusunda, arazisinde sulanıyor. O esnada diyor zekat develerinden süt sağmışlar. Hazreti Ömer bu sözleri işitince hemen elini boğazına sokup içtiği sütü kusarak çıkardı. Hazreti Ömer de aynı şekilde Hazreti Ebu Bekir gibi bu şüpheli şey belki yani Hazreti Ömer'e zekat bile düşer mal varlığı yok ki yanında. Onun için zekat alması bile belki caiz olacak durumda ama şüphe olduğu için yani onu şüpheli olduğu için içmek istemiyor, yemek istemiyor. O zekat fakirlerin hakkıdır diyerek onu çıkarıyor. Ashab-ı kiramın şüpheli şeyler hususundaki titizliğini Ömer radıyallahu anh şöyle dile getirmiştir. Biz faize düşme korkusu ile 10 helalden 9'unu terk ettik. Şüpheli yani helal ama şüphe karışmış biraz. Harama yakın, şüpheye yakın duruyor. Öyle şeyler de diyor onları terk ettik. 10 helalden 9'unu terk ettik diyor harama yakın taraflarını. Ki harama düşmeyelim diye çok ihtiyatlı davrandık diyor sahabe-i kiram. Biz belki 10 helalden 9'un değil de o hemen helalin yanındaki harama yakın, haramın hemen yanındaki aradaki şeyden uzak durabilirsek kendimizi korumuş oluruz. Harama düşmeye karşı aramıza bir perde çekmiş oluruz. 18. şubesi imanın Buhari Hazretleri'nin saydığına göre ganimetin 5'te 1'ini humusu yani 5'te 1'ini vermek imandandır. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor. Abdülkays kabilesinin heyeti Bahreyn taraflarından Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna geldikleri zaman kabilelerin heyetleri geliyor grup grup. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem siz kimlerdensiniz yahut nerenin heyetisiniz diye sordular. Hangi kabilenin heyetisiniz? Onlar da biz Rebi'a kabilelerindeniz dediler. Rebi'a kabilelerinin heyetiyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hoş geldiniz. Allah sizi utandırmasın, pişman etmesin buyurlar. Utandırmasın, bu yaptığınız verdiğiniz karardan dolayı pişman etmesin. doğru bir karar verdiniz. Cenab-ı Hak sıkıntılarınızı gidersin. Dua ediyor Efendimiz. Bunun üzerine onlar, ya Resulallah biz sana yalnız haram aylarda gelebiliriz. Haram aylarda savaşmayı büyük günah kabul ettiği için Arap toplumu o 4 ayda haram aylarda savaşmıyorlar. Savaşmayınca insanlar rahat bir şekilde ticaretini, seyahatini yapabiliyor. Ama o haram aylar bitti mi artık başına nereden musibet gelecek bilemezsin. Kim saldırır, nereden bir saldırıya uğrarsın. Savaş, gasp, ihanet, yani bir cahiliye toplumunda her şey olabilir. Diyorlar onun için biz yola çıkmaya cesaret edemiyoruz. Yola çıkarsak işte yolda baskın olur, ihanet olur, pusu olur, her şey olabilir. Sadece haram aylarda gelebiliyoruz diyorlar. Bilirsin ki aramızda kafir olan Mudar kabilesinden şu cemaat vardır. Bunların kabilesiyle Medine arasında demek ki kafir henüz iman etmemiş kabileler varmış o zaman. O halde bize öz olarak bir şeyler emret de geride kalanlarımıza haber verelim. Ve o sebeple cennete girelim. Gelmişler, Müslümanlıklarını bildirmişler, Müslüman olmuşlar. Ama sırf kendilerini düşünmüyorlar. Diyorlar ki arkamızdaki insanlara da öğretelim, onlar da cennete girsin. Ama diyorlar her zaman gelip gidemiyoruz. Onun için kısa öz şeyler bize öğretirsen ya Resulallah, biz de bunlara yaşar cennete gireriz diyorlar. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem içkileri yahut içki kaplarını da sordular. Peygamberimize içkileri de sormuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara 4 şey emretti. 4 şeyden de nehyetti. Onlara yalnız Allah'a iman etmelerini emrettikten sonra bilir misiniz yalnız Allah'a iman etmek ne demektir diye sordular. Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı ikame ve zekatı eda etmek, namazı ikame etmek, hakkıyla kılmak, toplumca namazı yaşatmak, zekatı eda etmek, Ramazan orucunu tutmak, ganimetin 1/5'ini vermektir buyurdular. Bunları emrediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Allah'a ve Resulüne, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek. Bugün maalesef sinsi Hristiyanlar, Türk toplumundaki, Müslüman toplumundaki ajanları, kolları, gafil insanlar vasıtasıyla, Müslüman görünen gafil insanlar vasıtasıyla bu zehirli fikirlerini yaymaya çalışıyor, gayret ediyor. Muhammed Resulullah demeye gerek yok, demese de olur. La ilahe illallah demek yeterlidir. Cennete girmesi için insanın gibi böyle kitaplar yazılıyor, bu kitaplar dağıtılıyor insanlara. Halbuki belki o işi dağıtan, taşeronluğunu yapan insan bile ne yaptığının, nasıl bir hata içerisinde olduğunu farkında değil. Büyük bir gaflet içerisinde hayır yaptığını zannederek bu yanlış fikirler yayılıyor. Halbuki Efendimiz burada açıkça ve pek çok rivayette bunu söylüyor. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek. Namazı ikame etmek. Zekatı eda etmek. Ramazan orucunu tutmak, ganimetin 1/5'ini vermektir buyurdular. Aynı şekilde onlara 4 şeyden yani hantem, dübba, nakir, müzeffet denilen kaplara hurma yahut üzüm şırası koymaktan da nehyetti. Bu kapları birazdan açıklayacağız. İbn Abbas'ın müzeffet yerine mukayyer dediği de rivayet edilmiştir. Nihayet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ihfazuhunne ve ebliguhunne men veraekum. Bunları, bu söylediklerimi ezberleyin ve arkanızdaki kavminize bunları tebliğ edin, ulaştırın buyurur Efendimiz. 8 şeyle, 4 tane helal emir, 4 tane haram yasak, bunları bildirerek bunları yaparsanız cennete girersiniz diyor. O sene için, onlar için yeterli, belki 1 sene sonra tekrar geldiklerinde İslam'ın yeni gelen hükümlerinde öğrenip tatbik edecekler. Bu sözlerimi ezberleyiniz ve geride bıraktığınız kabilenize ve sizden sonra gelecek nesillerinize tebliğ ediniz buyururlar. Men veraikum, min veraikum şeklinde 2 okuyuş var. Birisinde arkanızda bulunan kavminize ulaştırın, sonra da sizden gelecek nesillerinize, arkanızdan gelecek nesillerinize de ulaştırın. İkisi de mana var. Efendimiz kela cevamiul kelim, az sözde çok mana ifade eden bir özelliği var. Cenab-ı Hak öyle bir özellik vermiş. Hem bu zamandaki insanlara İslam'ı tebliğ etmek, hem gelecek nesilleri İslam üzere yetiştirmek, onlara da İslam'ı ulaştıracak çalışmalar yapmak, eserler bırakmak, eğitimler vermek gerekiyor. Humus'un humusu yani ganimetin beşte birini devlete vermek imanın şubelerinden biridir. Yani bir grup gazaya çıksa İslam devletinde ganimet alsalar bu ganimetin beşte birini ayırıyorlar devlete. Diğer beşte dördünü paylaşıyor askerler. İmanı ve ilmi muhafaza edip bunları diğer insanlara ulaştırmak, tebliğ etmek icap eder. Efendimiz öyle buyuruyor. Ezberleyin ve ulaştırın diye. Abdülkays oğulları kabilesi Bahreyn dolaylarında yaşayan bir Arap kabilesiydi. Mekke fethinden az evvel yola çıkan bu heyet Medine'ye varınca bir an evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz görmek, elini ayağına yüz sürmek için Mescid-i Nebevi'ye koştular. Fakat reisleri olan Eşeç radıyallahu anh onlar gibi davranmadı. Devesini bağlayıp en güzel elbiselerini çıkardı, yıkanıp temizlendikten sonra onu giydi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna öyle geldi. Bir yol perişanlığıyla toz toprak perişanlık içerisinde hemen koşanlar var. Onlara kadar tabii güzel karşılanır. Efendimiz bir an önce görmek istiyorlar. Bir de tertipli bir insan var işlerinde. Efendi temiz guslünü alıyor, yıkanıyor. Temiz elbiselerini giyiyor. Öyle Efendimizin huzuruna çıkıyor. O da ayrı bir saygı, nezaket, incelik. Onun bu hali Resul-i Ekrem Efendimizin hoşuna gitti. Eşeci takdire şayan ikinci bir hali daha görüldü. Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdülkays oğullarına kendiniz ve kavminiz adına bana biat ediyor musunuz diye sorunca herkes evet ediyoruz dediler. O zaman Eşeç radıyallahu anh söz alarak kendi atlarına biat edeceklerini fakat kavimleri adına bu sözü veremeyeceklerini söyledi. Geri dönüp giderken kendileriyle birlikte kavimlerini dine davet edecek bir mürşit gönderilmesini teklif etti. Yani insanların kalbi elimizde değil, bilemeyiz ne yapar ne eder. Biz gideriz tebliğ ederiz ama söz veremiyoruz yoksa ne kadar kabul eder ne kadar kabul etmez. Bir de sen bize muallim ver. Biz daha yeni gelmişiz. İslam'ı bilmiyoruz. İslam'ı iyi bilen hocalardan birisini ver. Bizimle gitsin kabilemize İslam'ı öğretsin. Bu mürşidin davetine uyanların artık kendilerinden olacağını, İslam'ı kabul etmeyenlerle de savaşacaklarını ifade etti. Kabul edenler bizim kardeşimizdir. Etmeyenler de savaşırız ya Resulullah diyor. Gayet itiyatlı, temkinli, böyle firasetli konuşmaları, davranışları. Bu tavır, bu tutum Efendimizin de hoşuna gidiyor tabii ki. Böyle akıllıca bir davranış. Onun bu sözlerini Resulullah Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem pek beğendi. Ve kendisine sen de Allah'ın sevdiği iki haslet vardır. Yumuşak huyluluk ve ihtiyatkarlık buyurlar. Hem yumuşak huylu hem de ihtiyatlı. İhtiyatlı davranıyor. O zaman Eşeç bu hasletler bende eskiden beri mi vardır yoksa yeni mi ortaya çıktı diye sordu. Yoksa bunlar bende yeni midir, eskiden beri var mıdır? Çünkü yani insan kendisini kendini daha iyi bilmez mi? Ama Allah'ın Resulü varsa senin karşında seni senden daha iyi bilir. Onun için soruyor. Ya Resulallah benim halim nedir? Resulullah Efendimiz kendi bilmezse Cenab-ı Hak'tan haber gelebilir ona. Bilgi gelebilir. Onun için Efendimiz'e soruyor her şeyin sahabe-i kiram. Efendimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eskiden beri vardı buyurdular. Efendimiz'in zekası, fetaneti, firaseti o kadar yüksek ki zaten belki vahiy gelmese bile o fetanetiyle insanı, karşısındaki insanı kendisinden daha iyi tanıyacak durumda. Yok diyor bu senin halin eskiden beri var bu güzel ahlakın. Eşeç radıyallahu anh beni sevdiği iki hususiyetle yaratan Yüce Allah'a hamd ederim dedi. Allah'a hamd olsun ki beni bu şekilde yaratmış diyor. Nehirden 4 kap, Efendimiz yasakladı 4 tane kap. O diyarda içinde şıra ve şarap kurulan testi veya küplerdir. Testiler, küpler. Bunların içinde şıra kolayca mayalanıp sarhoşluk verici hale gelmiştir. Hantem, içi sırlı, ağzı yanından yapılmış kırmızı veya yeşil topraktan mamul testi. Topraktan yapılmış bir testi. Bunun içerisinde diyor Efendimiz, su koymayın. Çünkü önceden şarap konuyordu. Önceden şıra yapılıyordu onun içinde. İçki konulduğu için önceleri onun içerisine içkinin sızma ihtimali var. Bu sebeple Efendimiz artık helal olan şeyleri de diyor ona koymayın. Dubba testi olarak kullanılan içi boş kuru kabak. Kuru büyük kabağın içine koymuş, oymuşlar onu testi gibi kullanıyorlar. O da içerisine içkiyi sızdırmış olabilir, emmiş olabilir içkiyi. Nakir, şıra kurmaya mahsus içi oyulmuş ağaç parçası, ağaçtan yapılmış bir kap. müzeffet veya mukayyer zift yani kara sakız ile sıvanmış testi. Bir müddet sonra bu hüküm neshedilerek sarhoşluk verici bir şey içmemek kaydıyla her türlü kapta şıra yapmaya ve her türlü kaptan helal içecekleri içmeye ruhsat verilmiştir. Artık bunlar kaplar kuruduktan sonra epey müddet içine içki konulmadıktan sonra bir müddet sonra bu hükmü neshediyor Cenab-ı Hak. Belli bir müddet o içkinin sarhoşluk verici içeceklerin tesiri geçinceye kadar yasaklanıyor bunlara. Çünkü bunlar emici kaplar. Kabaktan, tahtadan, bunları topraktan testi şeklinde. Bunların içerisinde emmiş haram şeyler olabilir. Bunlar kuruduktan, temizledikten sonra artık tekrar bu hüküm kaldırılıyor. O kaplara artık su konulabilir, helal şeyler konulabilir diye serbestlik geliyor. Ameller niyetlere ve ihlasa göredir. Ebu Mesud radıyallahu anh, Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şöyle buyurduklarını nakleder. Bir kimse ailesine livechillah yani ecrini yalnız Allah'tan umarak infak etse bu nafakası kendisi için sadaka olur. Allah'ın rızasını talep ederek, Allah'ın rızasını kazanmak için bir kimse ailesine mal harcasa, para harcasa, ailesinin rızkıyla ilgili israf değil tabii ihtiyaçlarını, lüksse kaçmadan, ailesinin ihtiyaçlarını, çoluğun çocuğun ihtiyaçlarını bir evreyesinin yaptığı harcamalar onun için sadaka oluyor. Bu büyük Müslüman için büyük bir lütuf hakikaten. Onun için her aile reisi çoluğunun çocuğunun ailesinin ihtiyaçlarını karşılarken gönül rahatlığıyla ama israfa kaçmadan. Çünkü böyle durumlarda insan ne yapıyor? Nasıl olsa aileme harcadığım sadakaymış diye bütün lüks israf ailesine yapıyor. Başkalarına fakir fukaraya hiçbir infakta bulunmamaya. Nefis öyle istiyor çünkü. Böyle bir şey ise yanlış olur. Gerçek ihtiyaçları sadaka olarak kabul ediliyor aileye yapılan harcamalar. Ameller niyetlere ve ihlasa göre değer kazanır. Çünkü burada bir şart var. Allah'ın rızasını kazanmak için yaparsa bunu diye. Böyle boş boş yapılan bir harcama değil, şuurla yapılan bir harcama. Mümin yaptığı her işi Allah için yapmalı, sevabını sadece ondan beklemelidir. Yani kendi yediği yemeği bile insan Allah rızası için bu yemeği yiyorum, inşallah güç kuvvet toplayayım, ibadet edeyim, hayatta kalayım, ibadet edeyim diyerek o düşünceyle yerse o yediği de onun için sevap oluyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz sen Allah rızasını arayarak yaptığın bütün infak ve harcamalar sebebiyle ecre nail olursun. Hatta hanımının ağzına verdiğin lokmaya varıncaya kadar. Hanımın ağzına bir lokma verse bir muhabbet göstergesi olarak insan Allah rızası için bunu yaptıysa onun da o da sadaka olur. Muhtaç durumda olmayan zevciye verilen bir lokmacık sebebiyle ecir lütfedilirse muhtaçlara verilen lokmalara ve daha meşakkatli ibadet ve hasenata acaba ne tür ecirler ihsan edilir? Yani hanımın zaten ihtiyacını karşılaması muhtaç değil ama sırf Allah rızası için onun ağzına bir lokma vermek bile sadaka ise eğer muhtaçlara verilen sadakanın ecri nasıl olur acaba? Lokma burada en basit ve en küçük şeyi ifade etmektir. Yani en basit şey bir lokma. Daha fazla veren daha çok kazanır o manada. Hayır ve iyilik yapmanın çok çeşitli yolları bulunduğuna işaret eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna bir misal vermek istemiş. Misali de üzerinde her zaman ısrarla durduğu bir husustan seçmiştir. İnsanın hayat arkadaşı olan hanımıyla hoşça geçinmesi. Zevcesiyle iyi geçinmeye çalışan kimse hem hayat arkadaşını mesut eder hem de kendisi bahtiyar olur. Aile saadetini temin etmek için yapılan benzeri davranışlar bazılarına ne kadar basit ve ehemmiyetsiz gelirse gelsin Allah rızasını kazanmak niyetiyle yapıldığı takdirde nafile bir ibadet sayılır ve insana sevap kazandırır. Böylece niyet ve ihlasın ehemmiyeti bir kere daha ortaya çıkmaktadır. Aile efradını geçindirmek için uğraşıp didinen kimse, mühim bir vazife yapmış, bir mesuliyetten kurtulmuş olur. Bu işi yaparken aynı zamanda Allah Teala'nın rızasını kazanmayı düşünürse, hem vazifesini yapmış hem de sevap kazanmış olur. İşe giderken, ben Allah rızası için, ailemin rızkını temin için gidiyorum diye böyle güzel bir niyetle çıkarsa insan, iki kat sevabını ikiye katlamış olur. Hem vazifesini yapmış hem de sadaka sevabı kazanmış olur. Kişinin geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi ona günah olarak yeter buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü aile reisinin vazifesi çoluğunu, çocuğunu, hanımını geçindirmektir. Onun için kişinin geçimini sağlamakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi ona günah olarak yeter. Sizin en hayırlınız aile fertlerine karşı hayırlı olandır. Ailesi en hayırlı olanınız ise benim, buyuruyor yine Efendimiz. Bir mümin hanımına buğz etmesin. Onun bir ahlakını beğenmezse başka bir ahlakını beğenir, buyuruyor yine Efendimiz aile saadetiyle ilgili. Aile fertleri nefsin, şeytanın ve hariçteki kötü niyetli kimselerin hile ve desiselerine karşı Allah'a sığınarak müteyakkız olmalıdırlar. Yani uyanık olmalıdırlar. Bütün aile fertleri nefsin, şeytanın dürtmelerine, ihvalarına, fitnelerine karşı uyanık olması gerekiyor. Çünkü bunlar en mukaddes bir müessese olan aile yuvasını yıkmak için ellerinden geleni yaparlar. Şeytan, hasetçi insanlar, nefis. Aileyi yıktıklarında umumi ahlakı ve dini de yıkabileceklerini çok iyi bilirler. Aile yıkıldığında umumi ahlak yıkılır. Onun için bugün bizim düşmanlarımız, dış düşmanlarımız, iç düşmanlarımız ahlaksızlığı yayarak, boşanmaları artırarak aileye hücum ediyor. Aileyi yıkmak için çalışıyor. İşte kadın ekonomik özgürlüğünü kazansın gibi kadınları böyle pohpohlayarak onlar da ekonomik özgürlük kazanınca tabii ki dik başlılık başlıyor, itaatsizlik başlıyor, geçimsizlikler derken boşanmalar alıp başını gidiyor. Aile bozulduğunda ise çocukların terbiyesi, ahlakı, bütün umumi olarak toplumun ahlakı bozuluyor. Çünkü erkek bir taraftan artık belki ahlaksız davranışlara sürüklenebiliyor, kadın öbür taraftan sürüklenebiliyor. Onun için aile yıktıklarında umumi ahlakı ve dini de yıkabileceklerini çok iyi biliyor. Dini eğitim zayıflıyor. Pek çok problemler, sıkıntılar ortaya çıkıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani bütün her insan sabretmeli. Sıkıntısı varsa sabretmeli. Sıkıntı çıkarmamaya çalışmalı. Ailesi içerisinde sıkıntı çıkarmamaya çalışmalı. Bir sıkıntı varsa ona sabretmeli. Ailenin devamı için uyanık olmalı, şuurlu olmalı. Bilgilendirmeli, şuurlandırmalı. Bunun önemine dikkat çekmeli devamlı. Aman aile çok önemlidir. Ufak tefek meseleler büyütmeyelim. Problem çıkarmayalım diye. Bu bir dini vazifedir yani. Bu hususun ehemmiyetini gösteren şu hadis-i şerif ne kadar cali bir dikkattir. Bu aile ne kadar önemli bunu şu hadiste görüyoruz. İblis diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şeytanların atası, büyüğü, tahtını suyun üzerine koyar. Suyun üzerindedir diyor iblisin tahtı. Efendimiz öyle buyuruyor. Bugün de işte Bermuda şeytan üçgeni ile ilgili bazı şeyler var, açıklamalar, konuşmalar falan. İşte şeytanların orada merkezinin olduğu, oraya giren uçakları kundaklayıp aldıkları gibi değişik şeyler var. Doğru yanlış Allah bilir ama bu hadis-i şerif de ona benzer bir ifade kullanıyor sanki. Suyun üzerindedir diyor. İblisin tahtı, şeytanın tahtı suyun üzerindeymiş. Bu artık hangi okyanusun üzerinde? Bermuda şeytan üçgeninin olduğu yer midir, başka yer midir? Allah bilir. Sonra diyor bölüklerini insanlar arasında fitne çıkarmak üzere gönderir. Orada toplar adamlarını yeryüzüne yayar. Kara parçalarına gönderiyor. Onların makam olarak kendisine en yakın olanı en büyük fitneler çıkarandır. Kim daha büyük kötülük yaptıysa, insan arasında fitne çıkardıysa o şeytanın, iblisin halis adamı, en yakını kurmayıdır. Onlardan biri gelip şöyle şöyle yaptım diyor. Gider gelir diyor, işte şöyle bir günah işlettim, bir insana böyle günah işlettim. İblis hiçbir şey yapmamasını der diyor. Beğenmez, daha çok yapmasını ister, daha çok fesat çıkarmasını ister. Sonra diğer biri gelip bir kişinin peşine takıldım. Hanımıyla arasını ayırıncaya kadar onu bırakmadım der diyor. Adamın yanına peşine takıldım. Adama vere şeytan fit veriyor. İvada bulunuyor. Vesvese veriyor. Diyor ki işte hanımı şöyle dedi, sana böyle yapması lazımdı, yapmadı. İşte şöyle şunu var, bu eksiği var, bu kusur var. Adamı hanıma karşı kışkırtıyor. Hanımıyla kavga ettiriyor. Sonunda diyor hanımından ayırdım adamı. Adamla hanımın boşanmasına sebep oldum diyor şeytan. Buna çok sevinen iblis onu kendisine yaklaştırır. Yanından hiç ayırmaz ve ona sen ne güzelsin diye iltifat eder. Aferin sana, gel yanıma, şöyle yakınıma gel, ne müthiş bir adamsın, benim has adamımsın diyerek o iblisi, o şeytanı yanına alır. Kimi alıyor bakın, yani faiz yediren, içki içiren, ne bileyim değişik günahlar işleten, onlar da büyük günahlar tabii ki. Ama şeytan onlarla bile tatmin olmuyor. Daha çok, daha fazlası istiyor ama bir erkekte bir kadını ayırdığında, bir aileyi yıktığında, bir yuvayı dağıttığında işte bu şeytanın hepsinden çok sevindiği, hepsinden çok razı olduğu bir fitne olmuş oluyor. Burada bu da bize neyi gösteriyor? Ailenin önemini gösteriyor. Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimizin dilinden bunu da öğrenmiş oluyoruz. İnşallah yeni bir programda buluşmak ümidiyle burada programımıza nihayet veriyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun efendim.